Ayrım 4, sayfa 24. Kışları bir filozof, yazları görgüsüz. Tabelaları elle yazılmış bir kente inerken, sürgün olmak için esir olmak gerekmez diye düşünüyordum. Sakın beni şehir çocuğu diye itham etmeyin. Benim kirpiğimdeki kurum, gezindiğim büyük caddelerde perçemimi uzattı. Kızgın dilli insanların arasında ne çok bocaladığımı ben, en iyi ben bilirim. Eski bir anı yüzünden her şeye gülen hastaları, kenar semtlerde evinden çıkınca köşede yırtmacını gizlemekten vazgeçen kızları, ölünce cenazesinde saf tutacak adam kıtlığı yaşayanları ardımda unutmuş değilim. Bir hayal kum kumalığına soyunacak vakit bulamadan, bavuluma yerleştirdiğim elbiselerim ve ucuz olsun diye pasaj pasaj dolaşıp güçlükle edindiğim kitaplarımla beni nelerin beklediğini bilmeden düştüm yollara. İnsan gittiği her şehirde kendini daha cesur hisseder. Kimse tarafından tanınmadığının verdiği güvenle daha beyzade, daha çapkın, daha mütebessim olur. Yanında termometre, havlu ve su şişesi taşımayanlar bu insanların en görgülü olanlarıdır. Bu kasabadan bozma, köyden çalıntı kent, ne beyzadeliğin küstah tavırlarını ne de gülümsemenin acı taraflarını size reva görüyor. Huzurları istila edilmiş, bakır çağından kalma rahatları ile yeni gelen herkese sergilenen utanç siperlerinden bakan gözler karşılıyor sizi. Heceleri yazılmayı unutulmuş dükkan isimleri arasında yürüdükçe bir yandaş, bir tanıdık, bir ahbap bulma telaşına kapılıyorsunuz. Efsanelerden kapı dışarı edilmiş her adımınızda sayıkladığınız itiraflarınız size yoldaşlık etmiyor. Atlasınız yanlış çizilmişse, geçmişinizin sizi hangi yöne ulaştıracağını bilemeden, sizin kadar şaşkın kimi görseniz anons yapmakta gecikmiyorsunuz. Geldiğimiz yerleri çiğnedikçe güzelleştirecek dost bulmak az şey mi? Çok zaman geçmeden biriktirecekleri para ile ikinci el araba bulma arayışına girecek genç memurların arasında dakikaların beni nasıl da yalnızlaştıracağını iyi biliyorum. Mecburiyetten arkadaş konvoyları oluşturup, o konvoylar içinde hepsi yabancı olan bu grupların üyesi olmamaksa başıboşluk. Talihsizliği suistimal etmek asla zarif bir davranış değildir. Onlardan uzak kalmam hep bu yüzdendi. Dünyanın bütün monarşilerine uzaktım. Burada başını okşayacağınız çocuklar hovardaca büyütülüyorlar. Ortada maktul, suç ve fail olmasa da. Önlükleri geçen seneden kalmış, birkaç yıl giysin diye ceketleri boylarıyla eşit öğrencileri görmek sıradanlaşıyor. Elleri üşümekten titreyen çocuklar sokakları ve okul koridorlarını dolduruyorlar. Biliyorum ki musibetlere alışık olduğu söylenen kaç çocuk bu umarsamazlığın, aymazlığın ve cehaletin gölgesinde bir mezara gelin ya da damat oldu. Apartman altı diye tabir edilen firmalar, gres yağlarından imal ettikleri cipslerle ne çok mutlu ediyorlar okul kantinlerinde o çocukları. Ceplerinde ara sıra sıkıştırılmış kuruşlar. Çocuğumuzun yasakları buralarda anı dolduran mutluluklar oluyor. İnsan yaşadığı kadar bilirmiş. Bu çocuklar ne yaşadıklarını da bilmiyor. Bir futbol takımı kurmaya yetecek kardeşlerinin arasında daracık odalara sıkıştırılmış hayatlar, ödevler, ilgisizlikler, azarlar. Ortaya bırakılmış sahipsiz çocuk ruhları, lekelik seneler ve yaşamları baskıya hazır delikanlıların hikayeleri. Burada herkes çok yanlış gülümsüyor. Karşımda oturan genç bir çift, yazın gidecekleri yerlerin çetelesini tutmakta. Belli ki oğlan bir dönem boyunca arkadaşlarıyla içtiği çayların ücretini ödememek için masadan en önce kalktı. Kız belli ki bir sene boyunca tüm ahalisine tatil dönüşü gittikleri yerleri nasıl apartacağının hesabını çoktan yapmış bile. Masalarına o çocuklardan biri yaklaşıyor. Mendil ister misiniz? Masanın az ötesinde asla iktidar yüzü görmeyecek bir partiye mensup gençler avaz avaz bağırıyor. Ayasofya için siz de bir imza atın. Kimi bu çağrı karşısında kağıda imzayı atarak huzurla evinin yolunu tutuyor. Homurdananlar da yok değil. Müze kalmalıymış orası. Ne camide ne müzede aklım. Mendil satan çocuğu alıp Ayasofya'ya götürmek istiyorum. Tabelası elle yazılmış 1500 yıllık caminin giriş kısmını hayal ediyorum. Ayasofya kebap ve lahmacun salonu. Çocuklar belki güzel bir yemek yer. Şırnak'ta. Kışları bir filozof olup yazları gölgüsüz geçirerek. Sinek kovalamak bir meslek sayılmaz. İlk insanların alın yazısını resimli yazıdan ibaret sanışı aklıma gelince gülümsedim şu an. Sonra o sanışların çivi yazısına dönüşmesi, matbaanın icadından korkan divit ustalarının alınlarını hatlardan oluşan harflerle donatması, şimdiki çocuklar tarafından ise klavyeyle art arda dizilmiş muntazam harflerden oluştuğuna inanılması da zamanın her şeyi yerle bir ettiğini size de hatırlatmıyor mu? Ben Tunç devrinde doğsaydım muhtemelen alın yazımın geyik, aslan ve bıldırcından oluşacağına inanırdım. Çünkü avcılıkla geçinen o insanların arasında görevim elbette ki tehlike olacaktı. Rahat durmaktan çok rahatsız olmakla şekillenmiş huylarım, mağaraların ve papirüslerin revaçta olduğu dönemde de değişmeyecekti. Alnımda yazanın artık iş kurup henüz düşünce aşamasında batırmak olduğuna inanıyorum. Benim kadar yaşadıklarıma şahit olanlar da, vitrininde kiralık yazan hiçbir dükkanın yanından bugüne kadar boş geçtiğimi hatırlamıyorum. Benim hayatım güneşin uğramadığı kiraz bahçelerine benziyor. Bu çabalarım sayesinde o kadar çok insanla tanıştım ki, eğer yaptığım şey bulaşıcı bir hastalık olsaydı, bugün herkes kiracı ya da mülk sahibi kontenjanından sokakta birbirleriyle selamlaşırdı. Kandillerde birbirlerine muhteşem mesajlar atan kişi sayısında ve toplumumuzdaki borç istenecek insan kapasitesinde lüzumundan fazla artış görülürdü. Benim annemin yaşıtları diğer kadınlar gibi okuma ve yazması yoktu. Yoktu ama kerrat cetveli dediği çarpım tablosunu ezbere bilir, manavların ve bakkalların korkulu rüyası olduğunu böbürlenerek dile getirirdi. Onun için çikolata 1, kitap 4, plastik top 6 ekmek demekti. Plastik futbol topundan ekmek peydahlayan annemi ben nasıl öpmem? Annem çok tutumluydu ve her yaz tatilinde benim bir ustanın çırağı olarak çalışmamı istemekten asla vazgeçmedi. Okul kapandığında herkes arkadaşlarından uzak kalacağı için üzülürdü. Benim yüzüm ise o yaz hangi ustanın sineklerini kovalayacağımı düşündükçe yerden kalkmazdı. Sinekler konusunda uzmanlığım, sinekleri kanatlarından tutarak ikiye ayırma konusundaki maharetim o günlere dayanır. Bunun suçu benim değil. Akşam eşlerinden fırça yedikçe sabahları beni daha çok azarlayan ustalarımındı. Annemin en kötü huyu ise bana vermediği o sözdü. Oğul, ölmeyeceğim. 7. 8. ve 9. yaşlarımda yaz tatillerim bu şekilde geçti. Çıraklık yaptığım süre içinde güz her yaklaştığında iflas eden bir ustam oldu. Öğretmenimiz tatil anılarınızı resmedin dediğinde koca kafalı ve çirkin çizdiğim adamlar sınıf panosuna bir kez olsun asılmadı. Şimdi anlıyorum. Börtü böceğin içinde koca kafalıların uygunsuz kaçacağını ve okul müdürlerine hesap verilirken sorun çıkarmayan öğrencilerden oluşacak sınıfların önemini. 10. yaşımda artık koca bir insan gibi hissediyordum kendimi. Borçlanarak kendime krampon bile almıştım. Ama spor mağazasından değil, komşumuzun Eren adlı mıymıntıoğlundan. Erenler Almanya'da çalışan babaları sayesinde her şeyin en güzelini ilk alan ailelerdendi. Renkli renkli kalemler, kramponlar, bisikletler. Bisikletimi kırmak için çok çabaladığım fakat bir türlü muvaffak olamadığım Eren o ailenin en küçük çocuğuydu. Hayat insanları hiç olmadık yerlerde karşılaştırıyor. Çocukluğumun mıymıntı olduğunu geçen gün gördüm. Bende hala 94 model anten kısmından su akıtan Skoda var. Eren ise son model bir kamyonla geziyor. Bu kamyonu nereden buldun diye sorduğumda bu jip demez mi? Kıskançlığın temel prensiplerinden biri karşınızdakinin sahip olduğu her şeyi küçümsemektir. Küçümsedikçe sanırsınız ki size ait olanlar karşınızdakinin sahip olduklarıyla eşitlenir. Kıskananı her daim içinde dönüşü olmayan bir yenilgiye uğratan bu his. Eren'den önce ve Eren'den sonra diye bende iki bölüme ayrılır. Avana Keren hiç büyümemiş inanın. O yaşlarda krampon almak demek maç sırasında atacağınız gol sayısının artması demekti. Kramponu olan her çocuğun takım içinde kaptan olma ve maçta oynayacak olan ilk 11'i seçme şansı oldukça yükseliyordu. Bir de maç yaptığımız esnada saha kenarından iki kızın geçtiğini görünce takımda yer bulan bütün oyuncuların kondisyonlarının tavan yaptığını yedekler ballandırarak anlatırdı. kızları fark etme anı büyümeye başladığımızı gösteren en büyük belirtidir. Büyüdüğüm konusunda kesin inançlıydım. Önümüzdeki yaz tatilinde bir daha asla sinek kovalamak istemiyordum. Okulların yakın zamanda kapanacak olması, annemle bütün karşılaşmanın vaktinin geldiğini hatırlatmaktan başka bir işe yaramıyordu. Anne, ben simit satacağım bu yaz. İşte benim büyük karşılaşma dediğim şey, küfürlü konuşmalarından asla haz etmediğim, kendilerine demli çay ısmarlamamı söylediklerinde beni bir kez bile sayıya dahil etmeyen asık suratlı adamlardı. Çünkü organize sanayi bölgesinde çalışan insanlar için açık çay içmek ayıplanacak durumlardan biriydi. Bir ay boyunca annem beni rütbeli çırak olarak Cemil Usta'nın yanına göndermek için o kadar çok uğraştı ki anlatamam. O ne kadar ikna etmeye çalışsa da simit satacağım bu yaz diye diretiyordum. Hiçbir annenin uzun süren bir ısrara dayanamayacağını bildiğimden sonuna kadar cebelleştim kendisiyle. Sonunda pes etti zaten. Simitçi olabilmem için iki küçük sorum vardı. Simitleri koruyacağım tabla ve ticari hayatıma başlayacağım ilk gün 30 simit almam için gereken sermaye. Simitleri koyacağım tablayı bulamayınca pasta fırınının alüminyum tepsisiyle çözdüm sorununu. 30 simit parasının sermayesini de annem hırgür ederek verdi. Vazgeçersen Cemil Usta'ya kendi ellerimle teslim edeceğim, tehditlerini unutmadan. İlk gün 30 simidin hepsini sattım. Simit sattığım ilk kişi bir minibüs şoförüydü. İkincisi peruklu bir amca, üçüncüsü ise bir memur. O gün ne kadar gururlandığımı anlatamam. Yolda kimi görsem simitçiliğin 10 yaşındaki bir ufaklık için çok karlı bir iş olduğunu anlatıyordum. Bir haftada bütün yaz aldığım haftalıklardan daha fazla para kazandım. 3 haftada ettiğim kar ise 3 yıl süresince tatillerde kazandığım paraya bedeldi. Ama her sabah erkenden kalkmak sahiden zordu. Onun da bir çaresini buldum sonunda. Yeğenim Serkan'ın ticari başarılarım için içten içe beni çekemediğini biliyordum. Aramızdaki yaş farkı ise bir elimizin parmaklarına sığmıyordu. İşi her düştüğünde dayı oluyordum, diğer zamanlar Bülent. İşçim olur musun demeye kalmadan Serkan, tamam dayı demez mi? Serkan'a sabah erken kalkmasını, simitleri alıp beni köşede beklemesini bir patron edasıyla öğütlerken hafif de dalgındım. Çünkü dalgınlık başkalarıyla konuşurken bankanda ve cebinde yüklü miktarda parası olan insanların üstündeki ilk işarettir. Artık sigorta parasını yatırmaya lüzum görmediğim bir işçim olmuştu. Kaçak çalıştırdığım yeğenim Serkan ile bir saat sonra randevulaştığımız köşede buluşmaya gittiğimde iki köpek Serkan'ı kovalıyordu. Temizlik işçileri ortaya saçılan simitlerden kaldırımlarla direksiyon yapıyordu. Sövmeseler iyiydi yedi ceddimize. İyilik yapılacak adamları kötülük yapılması gereken adamlardan daha fazla titizlikle seçmem gerektiğini o gün karar verdim. Yanlış bir affetmenin bazen cinayet kadar kötülüğü olabilir. Buna da Serkan mı? Sattığı simitlere ait bütün parayla temizlik işçilerine huni almıştı. Ayrım sonu, sayfa 31.